Ayrım 4.
Müvekkilin vekili hiçbir gerekçe göstermeden azletme, vekalet ilişkilerine son verme, hak ve yetkisi vardır. Vekil, sözleşme sınırları içinde kendisine verilen işin yönetimi ya da kabul ettiği görevin yerine getirilmesini sağlar. İşin yapılması için gerekli hukuksal tasarrufları yapabilme yetkisi vardır. Vekil, yaptığı işin hesabını vermeye mecburdur. Vekalet nedeniyle uğradığı zararları vekil müvekkilinden isteyebilir. Özel hukuktaki temsil kavramına göre bir kimsenin yani temsilcinin irade tezahürleri başka bir kimseden yani temsil edilenden çıkmış gibi aynı değerde ve aynı hukuksal sonuçları doğuracaktır. Yetki sınırları içinde kalmak koşuluyla temsilci temsil edilenin istencini aynen ifade eder biçiminde anlaşılır ve temsilci tarafından yapılan tasarruflar temsil edilen tarafından yapılmış gibi hukuksal sonuç doğurur. Siyasal temsil. Siyasal temsil kamusal bir göreve ilişkindir. Başka bir deyişle global toplumda kamu görevlerinin yapılması amacıyla topluluk üyelerinin istenci ile belirlenir. Siyasal temsil olayı doğrudan demokrasilerde görülmez. Zira seçmenler karar sürecinde kişisel olarak işin içindedirler. Temsilciye gerek duymazlar ve temsilci seçmezler. Temsil, yönetilen yurttaşların artmasıyla ve yaşanılan ülkenin genişlemesiyle birlikte yurttaşların toplanıp karar almalarının olanaksız olduğu zaman zorunlu duruma gelmiştir. İlk örneğinin Roma'da ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Senato, genslerin reislerinden oluşurdu. Halk meclisleri ise tribüslerin temsilcilerinden oluşurdu. Tribüsteki 5. sınıfın her birinden bir genç ve bir ihtiyar olmak üzere temsilci seçimi yapılırdı. Her tribüsten bu şekilde seçilen 10 temsilci, 35 tribüsten toplam 350 temsilci halk meclisini oluştururdu. Seçmenler gens üyeleriydiler, yani gentilesler. Feodal dönemde de temsilci seçimi varsa da asıl olarak burjuva toplumda temsil hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Amerika, İngiltere, Fransa vesaire. Sosyalist sistemde ve günümüz burjuva demokrasilerinde gelişme sürecini yan yana yaşamaktadır. Siyasal temsilin tarihi gelişimine ileride tekrar döneceğiz. Özel hukuktaki temsil kurumunun belirgin bir tanımı ve açıklaması olmasına karşın kamu hukukunun toplum biliminin ve siyasa bilimin konusu olan siyasal temsilin net bir tanımının ve açıklamasının yapılması güçtür. Güçlüğün nedeni siyasal temsilin kaynağı konusunda değişik anlayışların bulunması ve siyasal temsilin oluş ve kullanış biçimlerinin çeşitliliğidir. Siyasal temsil konusunda birçok kuram geliştirilmiş bulunmakla birlikte hiçbirisinin açıklaması doyurucu ve yeterli görülmemekte tartışmalar sürmektedir. Millet egemenliği anlayışına göre seçmenin seçilenle ilişkisi seçim işi bitinceye kadardır. Seçilen milletvekili, senatör, seçildikten sonra artık milletin temsilcisidir. Kendisini seçen seçmen kitlesinin değil, milletvekili olarak yaptığı tüm yasama çalışmalarında millet adına milletin çıkarını düşünerek davranır. Davranışlarında bağımsızdır ve dokunulmazlığı vardır. Seçmen onu denetleyemez, çekilmeye zorlayamaz, azletmeye yetkili değildir. Ancak bir sonraki seçimde yeniden değerlendirme yetkisi vardır. O zamana kadar yapacağı bir şey yoktur. Bu anlayışa göre egemenlik bir topluluk halinde milletindir. Millet adına bu vekalet tek tek kişilere değil tüm parlamentoya verilmiştir. Millet egemenliğin ancak sahibidir. Onun kullanılmasını yasama ve yürütme organlarına devretmek zorundadır. Halk egemenliği kuramına göre egemenlik millet denilen belirsiz bir kavram yerine halen yaşamakta olan ve siyasal haklara sahip bulunan yurttaşların toplamına aittir. Organ kuramına göre istemini organlarıyla açığa vuran millet denilen kolektif bir kişilik vardır. Ulusal istenç bu istenci ortaya koyan organdan ayrılmaz. Basit seçim kuramına göre seçmenle seçilen arasında hiçbir hukuksal bağ yoktur. Seçmen temsilciler denen aristokrasiyi belirlemektedir. Görevi budur. Duguid'e göre temsil edilenlerle edenler arasındaki ilişki iş bölümü ve dayanışmadan kaynaklanır. Honrio'ya göre temsilde bir kimsenin sahip olduğu yetkiyi başkasına devretmesi söz konusu değildir. temsilci kendine ait yetkiyi seçenler, yönetilenler adına kullanır. Hukuksal temsil kuramına göre temsilcinin tasarrufları temsil edilenin istenciymiş gibi sonuç doğurur. Öyleyse temsilin dayanağı nedir? Temsil kurumunun demokrasinin gelişimiyle koşut olarak geliştiği ve siyasal temsil deyiminin demokrasinin tarihsel gelişme çizgisi üzerinde bulunduğu noktaya göre bir anlam yüküyle donandığı gözlenmektedir. Hukuksal, toplumsal ve siyasal bir içerik taşır. Bu nedenle de sürekli değişim ve gelişim içinde olan dinamik bir yapıdır. Bu devingen ve değişken yapısına karşın bütün düşünürlerin bu konudaki açıklamasında ortak noktalar vardır. Siyasal temsil, siyasal erke, siyasal iktidara sahip devlet örgütlenmesinde söz konusudur. Egemenliğin kullanım hakkının kullanılması yöntemlerinden biridir. Egemenlik hakkının doğrudan kullanılmadığı durumlarda kullanılan bir kurumdur. Demokrasi, halk yönetimiyle yönetilen devletlerde görülür. Temsil edilenle temsil edenin ilişkileri emredici, vekalet, özel hukuktaki vekalet müessesesine çok yakındır. Temsili vekalet biçiminde görülmekte ise de bu vekalet akitten doğmaz, siyasal ilişkilerden doğar. Bu karşılıklı ilişkinin ortadan kalkması yine siyasal kurallarla düzenlenmiş yollardan olur. İlişkinin başlayış, sürüş ve bitişi yer ve zamana göre çok çeşitli biçimler almıştır, alacaktır. Temsilci seçmenlerin mutemet adamıdır. Temsilcilerin oluşturduğu bir organ vardır. Buyurucu vekalet, feodal yapıya uygun olarak bölgesel çıkarların temsilini sağlamaktadır aslında. Öte yandan vekillerin yasama yetkisine sahip olmayışları, seçmenlerin aldıkları talimatlara bağlı kalmalarını kolaylaştırmaktadır. Nitekim çeşitli sınıfların vekillerinden oluşan meclislerin danışma organı olmaktan çıkıp burjuvazinin egemen olduğu ve yasama yetkisini ele geçiren parlamentolar haline gelişleriyle buyurucu vekaletten yeni temsil anlayışına geçiş birlikte gerçekleşmiştir. Nasıl buyurucu vekalet feodal toplum yapısının bir ürünü ise yeni temsil anlayışına geçiş de burjuvazinin siyasal iktidarı ele geçirmesiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle yeni temsil anlayışına geçişte başrolü burjuvazi oynamıştır. Burjuvazi ne istiyordu? Çeşitli yollardan iktisadi üstünlüğü sağlayan burjuvazinin amacı kendisinin sahip olmadığı hukuksal ayrıcalıkları ortadan kaldırmak, ayrıcalıksız halkın bütünü adına ve kendi hesabına siyasi iktidarı ele geçirmektir. İngiltere'de burjuvazi bu mücadelesinde kendisine eski düzenden gelen ayrıcalıklı yardımcılar bulmuş, böylece daha yumuşak davranmak olanağını elde etmiştir. Fransa'da ise burjuvazi iktidara gelebilmek için kendini destekleyen halkla birlikte ayrıcalıklara karşı yoğun bir mücadeleye girdiğinden iktidara sahip olma ve onu kullanma konusunda radikal görüşler getirmiştir. 18. yüzyılda devlet iktidarı ile ilgili özellikle iktidarın kullanılması ve temsil konularında farklı sonuçlar doğuran iki kuram ön plana çıkmış ve günümüze değin temsil anlayışını etkileyen bir güç göstermişlerdir. Bunlar milli egemenlik ile halk egemenliği kuramlarıdır. Her iki kuramda soyut bir halk anlayışından hareket etmekle birlikte iktidarın kullanışı birbirinden farklı olmaktadır. Milli egemenlik kuramı iktidarın kullanılmasını istediği gibi sınırlayabileceği bir seçmen kitlesinin seçtiği fakat hiçbir biçimde talimat veremeyeceği temsilcilere bırakmaktadır. Bu temsilciler milletin ne istediğini bulup çıkarabilecek nitelikte doğrudan doğruya kamu yararını düşünen kimselerdir. Seçmenlerce etkilenme olanakları olabildiğince sınırlanmıştır. Ancak seçimden seçime halkın önüne çıkıp hesap verir temsilciler. Halkın doğrudan doğruya yasamaya katılması ya da çeşitli örgütler kurması, temsilcilerden hesap sorabilmesi ve azınlıkların temsil edilmesi bu anlayışa yabancıdır. Temsilci hukuk açısından soyut, toplum içinde yaşamakta olanların dışında gelmiş ve gelecek kuşakları da kapsayıcı bir biçimde anlaşılışınca toplum içindeki bireylerin temsilciye herhangi bir biçimde karışmaları temsili sisteme aykırı düşmektedir. Oysa halk egemenliği kuramına göre iktidar toplumu oluşturan bireylerindir ve bireyler bu haklarını devredemezler. soyut bir yurttaş kavramından hareket eden 18. yüzyıl liberal burjuva düşüncesi halk egemenliği kuramını kendi çıkarlarına uygun bulmamıştır. Çünkü toplumun bütün bireylerinin iktidar üzerinde pay sahibi oluşu ve bu sahiplikten doğan haklarını kullanmaları, onların günlük yaşam koşullarının oluşturduğu farklılaşmaları hemen yasama meclisine yansıtmaları tehlikesini doğuracaktı. Aslında halk da o tarihlerde bu kuramın öngördüğü biçimde iktidarı kullanabilecek bilince ulaşamamıştır. Onun içindir ki bu görüş ileri bir demokrasiyi gerçekleştirme eğilimine karşın o günün iktisadi ve sosyal gerçekleri karşısında ütopya olarak nitelendirilmiştir. Ama yine de her ütopya gibi ilerisi için bir çıkış yolu, geleceğin ilk habercisi olma görevini yerine getirmiştir. İşte Fransa'da milli egemenlik kuramına dayanılarak 1789 devrimiyle İngiltere'de ise 18. yüzyılın başına değin süren aşamalı ve daha çok pragmatik yoldan yeni temsil anlayışına geçilmiştir. Bu temsil anlayışına göre temsilciler Fransa'da milleti temsil ettikleri için, İngiltere'de ise İngiliz halkının yararına daha iyi hizmet edebilmek için bağımsızdırlar. Kimseden talimat almazlar. Yani temsil anlayışı seçmenlerin seçim sırasında ve seçimden sonra temsilcilere talimat vermelerini ve temsilcileri azletmelerini önlemektedir. Bu anlayışa göre seçim temsilcilerin saptanmasından başka bir şey değildir. İngiltere'de temsilcilerin yetkileri genellikle örf ve adetle, Fransa'da ise anayasayla sınırlandırılmıştır ve temsilcilerin milleti temsil ettikleri de anayasada belirtilmiştir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi temsil ilişkisiyle toplumun sosyal yapısı arasında yakın bir bağ vardır ve iktisadi üstünlüğü sağlayan sınıf siyasal iktidarı ele geçirirken temsil anlayışında kendi iktidarını sürdürmek ve güçlendirmek amacıyla biçimlendirmektedir. Toplumun feodal yapısına ve mutlak monarşiye karşı çıkan burjuvazinin siyasal iktidarı ele geçirmesiyle temsil konusundaki dönüşümün aynı zamanda meydana gelmesi bir rastlantı değildir. Nitekim uyurucu vekaletten yeni temsil anlayışına geçişte olduğu gibi temsil anlayışının burjuvazinin siyasal iktidarı alışından günümüze değin geçirdiği değişiklikler ve gelişme yönü de sosyal yapıyla temsil arasındaki bağlılığı doğrulamaktadır. Siyasal temsilde bugün varılmış olan nokta nedir? Burjuvazi, kendi iktidarını pekiştirmek için geçirdiği temsil anlayışıyla temsilcilerin bağımsızlığı ve seçilecek olan en iyilerin kendi başlarına kamu yararının ne olduğunu bulup çıkarmaları gerektiği formülüne dayanmıştır. Oysa burjuvazinin karşısına yavaş yavaş işçi sınıfının çıkması, kendi siyasal partileri içinde örgütlenmesi ve devlet yönetimine katılmak istemesi temsil anlayışını dolaylı yollardan etkilemiş, böylece çeşitli grupların, sınıfların çıkarlarının temsiline başka bir deyişle günlük yaşamı içindeki somut insanın temsiline geçilmiştir. Bugün başta temsili rejimi kurucuları olan Fransa ve İngiltere olmak üzere çağdaş Batı demokrasisinin amacı yalnızca yönetici bir çoğunluğu sağlamak değil, aynı zamanda toplum içindeki çeşitli çıkarların da parlamento içinde temsilini gerçekleştirmektir. Kapitalist düzende demokrasi sınıflar arası bir denge rejimidir. Öyle olduğu için de kapitalist üretim ilişkileri içinde olduğu halde iktidarın kullanılması konusunda sınıflar arası bir dengenin kurulmasını, giderek işçi sınıfının temsilini çeşitli yollarla engelleyen rejimlere demokrasi denilemez. Temsili vekalet. Buna göre tek ve bölünmez toplum tarafından tek ve bölünmez bir meclise verilmiş bir vekalet vardır. Vekalet bireylere değil bir organa verilmekte ve egemenlik hakkı toplum adına bu organ tarafından kullanılmaktadır. Organın ortaya koyduğu istenç toplumun istencidir. Organa verilen vekalet toplumu temsil için verilmiştir. Ulusal egemenlik anlayışına göre her milletvekili tüm ulusun temsilcisidir. Seçmenle temsilci arasındaki ilişki çok gevşektir. Temsilci her ne kadar gelecek seçimleri düşünerek seçmenleri memnun etmek isterse de asıl amacı kendi yerini sağlamlaştırmak ve mutlu olmaktır. Seçmenin temsilciye karşı yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ancak açık yasama faaliyetlerini izleyebilir, iletişim araçları ve yayınlar aracılığıyla temsilcilerin çalışmaları hakkında bilgi edinebilir. Bazı toplantılar ve siyasi parti kongreleri de bilgileşim konusunda yardımcı olur. Bütün bilgiler seçim dönemi sonunda değerlendirmek için yararlı olabilir. Doğrudan demokrasinin ögelerinden olup bazen uygulama olanağı doğan referandum yasama çalışmalarına halkın en etkin katılımı denebilir. Ulusal egemenlik anlayışından kaynaklanan bu temsil anlayışı çağımız halklarına yakışır bir temsil olmaktan çıkmıştır. Bu anlayış ulusal çıkarların halkın çıkarlarından ayrı bir olgu olarak algılanmasından kaynaklanır. Bu biraz da gerçektir. Zira burjuvazinin ulus, millet dediği kendisidir. Bu temsil anlayışı burjuvazinin egemen sınıfın temsil anlayışıdır. Burjuvazinin çıkarları halkın çıkarlarının zıttıdır. Bu nedenle seçmen kitlesinin büyük çoğunluğunu oluşturan halkın etkinliğini seçimden seçime bırakırlar. Seçimlerde de ellerindeki tüm olanaklara basın yayın organları, radyo, televizyon, partiler, dernekler, kampanyalar ve bunun gibi halkın beynini yıkamanın yollarını bulurlar. Halk egemenliği fikrinden yola çıkarsak temsil anlayışı değişir, kişiselleşir, izlenip denetlenir, ortadan kaldırılır bir olay haline gelir. Halkın, seçmenin, çıkarlarını savunmayan ya da yetersiz kalan vekilin vekaletine son verebilme olanağı söz konusu olur, hesap sorulabilir. Buna karşın vekile özgür ve bağımsızca çalışabilme olanağı verilir. Bu anlayış ülke çıkarları ile halkın çıkarlarının birlikteliği ve ayrılmazlığı anlayışının ürünüdür. Halkın mutluluk ve gönenci, ülkenin mutluluğu ve gönencidir bu anlayışa göre. Bu nedenle halkın, seçmenin çıkarlarını savunan temsilci, dolayısıyla ülkenin çıkarlarını savunmaktadır. İster halk egemenliği, isterse ulusal egemenlik anlayışından doğmuş olsun, temsil, yönetenlerin meşruiyetinin yaratıcısıdır. Toplumun istencinin ortaya çıkmasına yöneliktir. Kamuoyunun bir simgesidir ve yönetebilmenin bir ögesidir. Temsili demokraside halk, temsilcilerini kendisi seçecektir. Bu temsilciler, halk tarafından seçilmedikçe, halkın oyuyla yetki elde edilmedikçe ne temsili demokrasi gerçekleşir ne de iktidar meşruiyet kazanır. Seçim bir olaydır. Demokratik yönetim biçimini benimseyen her yerde bu olay vardır ve olacaktır. Seçimin bitmesiyle seçenle seçilenin ilişkisi kesilmez. Bu ilişki seçileni seçenin emir eri durumuna düşürmez. Bu ilişkinin biçimi ve içeriği her toplumun kendi yapısına ve ülke sorunlarının önemine göre belirlenir ki bu biçimdeki ilişki temsili meydana getirir. Temsilcinin belirleyicisi topluluk üyelerinden seçme ve seçilme hakkı bulunanlardır. Temsilci seçme işi seçim olayıdır. Topluluk üyeleri karşılarında temsilci olmak üzere aday olan seçenekleri değerlendirir. Her üye yeğlediği seçeneklere oyunu kullanır, oy kullanmaz ya da çekimser kalır. Yeterli oyu alan aday temsilci seçilmiş olur. Aday saptanmasındaki siyasal partilerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Hatta giderek seçmenlerin karşılarına bireylerden oluşan seçenekler değil, partilerden oluşan seçenekle çıkmaktadır. Seçmen oyunu partiye vermekte, kişiyi değil partiyi seçmekte ve partinin sapladığı adaylar temsilci olmaktadırlar. Temsilcinin kişiliği yeylemede önemsizleşmektedir. Partiler kişiler yerine seçenek olarak ideolojilerini ve programlarını koymakta, seçmenler de kişiden çok düşünce ve programa oy vermektedirler. O nedenle bu yapıya partiler demokrasisi denilmektedir. Azınlık oylar temsilci çıkarmamakla birlikte çoğunluğun oyları ile seçilen temsilci azınlığı da temsil eder. Azınlık istenci dışında bir temsilci edinmiş olur. Bu nedenle de parlamento dışı muhalefet hep olmuştur, olacaktır. Temsilciler eylem ve kararlarında seçmenlerden bağımsızdırlar. Buna karşın tüm seçmenler adına karar üretir, eylemde bulunurlar. Zamanımızda partilerine tamamıyla bağımlıdırlar. Genel olarak parti vekaleti seçim vekaletinden daha ağır basma eğilimindedir. Gerek parti gerekse temsilciden eylem ve kararlarının hesabını ancak yeni bir seçimde sorabilir seçmen. Seçerek ödüllendirir, seçmeyerek cezalandırır. Güven sürerse seçilir, güven sarsılırsa seçmen onu seçmeyerek güvensizlik eğilimini gösterir. Sonuç olarak en kısası siyasal temsilin özünde seçme ve seçilme olayı vardır. 5. Seçim. Seçmek, yeylemek eylemi. Seçim genellikle toplu bir istencin birden çok seçenek arasında bir yeylemede bulunmasıdır. Bazı durumlarda yetkili bir kişinin seçenekler arasında bir yeyleme yapmasına da seçim denir. Ancak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seçim denilince ilk akla gelen siyasi nitelikteki millet meclisi ve yerel yönetim seçimleridir. Seçimin çeşitli uygulama alanları vardır. Milletvekili, il genel meclisi, belediye ve köy organlarının seçimi gibi. Derneklerin, sendikaların, siyasi partilerin, meslek kuruluşlarının, hatta bazı yargı organlarının görevlilerini belirleyen seçimler de vardır. Seçim yoluyla görev alanların bazıları kamu görevlisi, hatta güvenceli memur statüsünde, bazıları da şirket, dernek ve bunun gibi özel hukuka bağlı kuruluşların yöneticileri durumundadır. Toplumsal düzenin işlemesi devletin üç temel görevine, yasama, yargı, yürütme, yerine getiren yöneticilere gereksinim duyar. Yönetim doğrudan olduğunda yönetenle yönetilen eşittir. Üç temel görev yurttaşlar tarafından sıra ile yerine getirilir. Çünkü tüm vatandaşların sürekli faaliyeti gerektiren bu işleri birlikte yapması güç hatta olanaksızdır. Görevlinin otoritesini kendi çıkarına kullanmasını önlemek için eski çağ demokrasilerinde görev kısa süreli olarak verilmekteydi. Genellikle aynı yurttaşa birkaç kere ya da hiç olmazsa üst üste iki kere verilmiyordu. Seçim ya kura yoluyla ya da kurulların içinden tayin yoluyla veyahut seçim sistemiyle yurttaşlara bırakılıyordu. Çağdaş demokrasilerde de görevlilerin seçimi işi seçim sistemiyle yurttaşlara bırakılmıştır. Fakat çoğu bu sistemi yalnız yasama göreviyle yürütme görevini yerine getirmekle yükümlü yöneticiler için uygulamaktadır. Bazı ülkelerde yargı görevlilerin saptanmasında da seçim yöntemi uygulanmaktadır. Seçim demokrasinin vazgeçilmez ögesidir. Her seçim olgusu ile demokrasinin ilişkisi olmayabilir. Fakat her demokratik yönetimin seçimle kopmaz ilişkisi vardır. Seçim olgusunun içinde seçmek ve seçilmek eylemiyle seçen ve seçilen süjeler vardır. Siyasal katılım geniş bir ülke ve bir araya toplanma olanağı bulunmayan geniş bir nüfus yapısında ancak seçim yoluyla olabilmektedir. Seçmek ve seçilmek. Seçilmek, seçmek eyleminin karşıtıdır. Seçilmek eyleminde seçmek, seçmek eyleminde seçilmek vardır. Seçmek ve seçilmek eylemleri birlikte seçim olgusunu doğurur. Seçmek, yönetim bilim dilinde belli bir iş ya da yere birkaç aday arasından yetenekleri ve güdülenmeleriyle bu iş veya yerin gerektirdiklerine en uygun olanı ya da sayılanı seçme işidir. Oy vererek göreve getirme işidir. Seçilmek işi edilgendir. Yönetim bilim dilinde bir iş ya da yer için aday olarak yetenekleri ve güdülenmeleri bu iş veya yerin gerektirdiklerine en uygun olan ya da sayılan olarak seçen tarafından kabul gören ve seçmen oylarıyla o iş ve yer için görevlendirilme işidir. Seçme işine konu olmaktır. Seçen, seçilen ve siyasal katılım. Seçen seçim olayının öznesidir. Siyasal bilim dilinde seçmen terimiyle anlatılır. Bir siyasal seçimde oy vermeye hakkı olan kimsedir. Seçen, seçeneklerden bir ya da bir kısmını yeğleyen, suje yani özne olan, etken olan kişidir. Siyasal sistem içinde seçmen aynı zamanda yönetilen kişidir de.